Ayrım 4. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri. 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 44. Uçan Kağan'ın sırrı. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Atatürk 21 Mart 1923. Kurtuluş mucizesini anlamak için dünyada Türkiye'den başka hiçbir ülkede, hiçbir dönemde herhangi bir karşılığı olmayan Kağan'ı komutanlığı kavramını bilmek gerekir. Evet, Kağan'ı komutanlığı kavramı dünyada sadece Türkiye'de, Türk Kurtuluş Savaşı'na özgü bir kavramdır. Kağan'ı tahtadan yapılmış iki tekerlekli öküzlerin çektiği en ilkel kara taşıtı. Kağanlıların ve Kağan'ı komutanlarının ne iş yaptıklarını anlatmadan önce Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kötü koşullardan ve o kötü koşullara meydan okuyanlardan söz edelim kısaca. Anadolu, İngilizlerin kışkırtmasıyla Yunanlıların işgali altında. Üstelik uluslararası kurallara aykırı olarak kadınların, kızların ırzlarına geçiliyor. Her yer yağmalanıyor, yakılıyor, yıkılıyor, camilerde ezanlar okunamıyor. Savaşacak silah ve cephane yok, giyecek ve para da yok. Demir yolları işgal altında, karayolu da yok. Türk milleti bu koşullarda mucize yarattı. Silah yaptı, cephane üretti, işgal edilmiş İstanbul'daki silah depolarını soydu, subayları Anadolu'ya kaçırdı. Tüm bunları da İstanbul, Trabzon, Batum, Novaresis, İnebolu iskeleleri arasında yaptı. Ölümden korkmayan, ölümü yenenlere, Bahriyelilerle Anadolulu, Kastamonulu ve İnebolulu Türk kadınlarıyla başardı. Asıl, mücahit Türk kadınının inanılmaz azim ve kararlılığı bu memleketi kurtardı. Karkış demediler, kanlılarının arkasından gittiler, dondular, yollarda öldüler ama yorganlarıyla, kazaklarıyla mermileri sardılar. Çocukları öksüz kaldı, yetim kaldı ama bu memleket kurtuldu, bu vatan kurtuldu. Mütercimler, adı geçen eser, sayı 14. O yokluk günlerini Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam adlı kitabında şöyle anlatmıştır. Ülkede yol yoktu, demiryolu Ankara'da bitiyordu. Onun da ancak Eskişehir doğusunda küçük bir parçası elde bulunuyordu. Eskişehir-Pozantı arasında kalan başka bir parça demiryolununsa pek askeri değeri yoktu. Ulusal yönetim altındaki bütün topraklarda tek bir fabrika yoktu. Doğu cephesinden batı cephesine iyi kötü gönderilecek bir cephane sandığını istenen yere varabilmesi için kuş uçuşu en az 1200 kilometrelik yol aşması gerekliydi ama insanlar kuş değildi ki. İnebolu'dan Ankara'ya ancak bir haftada varılabiliyordu. Ama bu yoldan Ankara'ya gelip dönecek araç bir kağanıysa, onu sürenlerin ortalama bir aylık yolu göze almaları gerekiyordu. Oysa nihayet birkaç yüz kilo yük alacak bir kağanının hayvanlarıyla onu sürenlerin bu yol için neredeyse bir kağanı yükü yiyeceğe yeme ihtiyaçları vardı. Halbuki Anadolu neredeyse açtı. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2, 26. Basım, İstanbul 2009, sayfa 463. Tekalifi milliye emirleri doğrultusunda halktan alınan mallarla ilçelerdeki tekalifi milliye komisyonlarında büyük mal stokları birikmiştir. Başkomutan Atatürk'ün emirlerine göre hareket edilmiş, yiyecek ve giyecekler Sakarya boylarındaki birliklere, öteki araç gereçler Ankara'ya gönderilmiştir. Bu ulaşım at ve öküz arabaları, kağnılar, at, katır, eşek ve develerden oluşan ulaşım kollarıyla sağlanmıştır. Ulaşım kollarının sürücüleri kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerden oluşmuştur. Gücünden yararlanılabilecek bütün erkekler silah altına alındığından, cephe gerisindeki hizmetler kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerce yürütülmüştür. 5 numaralı tekalifi milliye emrine göre elinde arabası bulunanlar, orduya verilen malları ücretsiz olarak 100 kilometre taşıyacaklardır. Ancak hayvan gücüne dayalı bu ulaşımın hızı saatte 5 kilometre kadardır. Bozuk yollardaki sorunlar, duraklamalar, Ağustos sıcakları, yemek molaları ve hayvanların dinlendirilmeleri gibi zorunluluklar hızı daha da azaltmıştır. Alptekin Müderrisoğlu, Sakarya, Cilt 2, İstanbul 1982, sayfa 51. Sakarya Savaşı öncesinde Sakarya boylarında tarihin en önemli savunmalarından birini yapacak olan savaşçıların ve hayvanlarının beslenmelerini kesintisiz bir şekilde sağlamak gerekmiştir. Bu amaçla Sivas-Kayseri bölgesinde 100 bin insan ve 50 bin hayvan için 6 aylık yiyecek maddesi depolanması kararlaştırılmıştır. 4 numaralı tekalifi milliye emri gereği toplanan yiyecek maddeleri bir taraftan Ankara, Polatlı ve Haymana'ya gönderilirken diğer taraftan bu depolara yığılmıştır. Ancak kısa süre içerisinde bu kadar çok insana ve hayvana yetecek yiyecek bulmak neredeyse imkansızdır. Cepheye cephane yetiştirmek kadar, hatta ondan çok daha önemli iş cepheye ekmek yetiştirmektir. Kütahya, Eskişehir savaşlarında ve sonrasındaki geri çekilişte bazı birlikler günlerce yalnız ekmekle beslenmiştir. Fakir Anadolu çocuklarından oluşan askerlerin normal yaşamındaki temel besin maddesi de ekmekti zaten. Ekmekle birlikte biraz kuru soğan, birkaç zeytin, azıcık bir et parçası ve bir parça peynir zengin bir sofra sayılırdı. Sakarya boylarındaki birliklere yakın Yahşihan, Kırıkkale, Keskin ve Köprüköy'de 60 bin ekmek yapacak fırınlar kurulmuştur. Ayrıca Haymana ve Bala'da beşer günlük peksimet, bulgur, kuru fasulye ve nohut depolanmıştır. Ancak bu da yeterli değildir. O günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın en öncelikli konularından biri yiyecek maddelerinin çok hızlı bir şekilde cepheye ulaştırılması sorunudur. Batı Cephesi Komutanlığı'nın günlük gereksinimleri Polatlı'ya kadar getirilmiş, birlikler buradan kendi araçlarıyla ihtiyaçları kadarını almıştır. Asıl sorun yiyecek maddelerinin Polatlı'ya kadar getirilmesidir. Sakarya'daki Batı Cephesi Komutanlığı'nın savaş gücü 100 bin insan, 50 bin hayvandan oluşmaktadır. Buna göre bir insana 750 gramdan cephenin bir günlük insan yiyeceği 75 tondur. Bir hayvana 4 kilodan cephenin bir günlük hayvan yemi ise 200 tondur. Yani her gün için 275 ton yiyecek ve yemin cephe yakınlarına taşınması gerekmektedir. Bunun için de en az 700-800 at arabası ve kağanı, her gün cephe ile cephe gerisi arasında onlarca sefer yapmak zorunda kalmıştır. Çarpışmalar başladıktan sonra günde 324 ton cephanenin cephede bulunması gerekmiştir. Her gün 800-900 at arabası ve kağanı cepheye cephane taşımıştır. Bütün bu taşıma işi 5 ve 10 numaralı tekalifi milli emirlerince halktan alınan taşıtlarla gerçekleştirilmiştir. Eli silah tutan Anadolu erkeği cephede düşmana kurşun sıkarken, onun karnını doyurmak, tüfeğini mermisiz bırakmamak Anadolu'nun çileli kadınlarına, genç kızlarına, ihtiyar erkeklerine düşecekti. Çocuklara gelince, onlar yıllardır oyun oynamayı, çocukluklarını unutmuşlardı. Ya analarıyla kağanıların at arabalarının yanında yürüyecek ya da küçük kardeşlerini doyuracak, yatıracak, onlara analık yapacaklardı. Adı geçen eser sayfa 82-83. Batı cephesinin silah ve cephane ihtiyacının bir kısmı İstanbul'dan gemilerle ve kayıklarla, bir kısmı develerle, bir kısmı Diyarbakır ve Sivas'tan kağanılarla getirilmiştir. Bu zor nakliyat işi günlerce, haftalarca, aylarca devam etmiştir. Eskişehir'e ve Ankara'ya getirilen silah ve cephane imalat-ı harbi atölyelerinde gözden geçirilip tamir edilerek Batı cephesine sevk edilmiştir. Bu sevkiyat işinde Anadolu'nun fedakar kadınları görev almıştır. Özellikle İnebolu yoluyla gelen silah ve cephaneyi cepheye yetiştirme işi daha çok köylü kadınlarca yapılmıştır. M. Arif Anadolu İhtilali Yeni İstanbul Yayını T.Y. sayfa 49. Amerikalı yazar Anne Bridge, İnebolu-Ankara arasındaki silah ve cephane taşıma çalışmalarından şöyle söz etmiştir. Sonsuz bir insan seli birbirinden 1,5 metre aralıklarla ve tek sıra halinde akıyordu. İnsanlar taşıdıkları tüfek demetleri, cephane kutuları ve top mermilerinin ağırlığı altında öne doğru eğilmişlerdi. Daha şaşırtıcı olanı bu insanların 1/4'ünden fazlasının kadın olmasıydı. Pembe eteklikli bölgesel giysiler ve parlak çiçekli kiraz renkli şalvarlar giyen kadınların bazılarının sırtlarına sarılı yükle beraber kucaklarında emzikli bebeklerini taşıyorlar, bazılarının arkasında ise kaygan çamurda kısa adımlarla yürüyen 2 ve 3 küçük çocuk bulunuyordu. Böylece bir gece önce İstanbul'dan kaçak olarak gemiyle gelen askeri malzeme Küre dağlarını aşıyordu. Düzenli, kesintisiz ve yavaş bir şekilde yukarılara, daha yukarılara tırmanılıyordu. Arada sırada birinin sıradan ayrılan bir çocuğa bağırdığı duyulmakla beraber genellikle sessizlik içinde dik tırmanış ve ağır yük nedeniyle derin sorumalarla yürüyorlardı. Yol gerçekten çok dikti ve biraz sonra hepsi sulu karla şekillenecekler, sonra ayak değmemiş karlı yamaçlardan daha yükseklere tırmanacaklardı. Henüz hiçbir heykeltıraşın taş üzerine şekillendiremediği ağır yük taşıyan kadınlar ve analarının yanında otlayan buzağlar gibi onların yanında yürüyen çocuklara ait heykelleşmiş görüntüler, karlar altında ve dondurucu soğukta yorgun argın yol alacaklardı. Yavi, adı geçen eser sayfa 203. Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'dan izleyen gazetecilerden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda adlı anı kitabında o kara günlerde İnebolu'dan silah, cephane ve erzak kaçırılmasına tanıklık eden bir İnebolulu vatandaşın, bir öğrencinin anlattıklarına yer vermiştir. Bu anlatı o günlerde bir gazetede Kahraman İnebolu adıyla yayımlanmıştır. 9 Haziran 1921 gününü bugün gibi bütün tazeliği ve canlılığıyla hatırlıyorum. Henüz 9 yaşında bir çocuktum. Anadolu'nun kalbine, Ankara'ya ulaşan yol İnebolu'dan geçmekteydi. Karadeniz'in sert rüzgarlarına göğüs geren bu küçük liman kasabasını bütün heybetiyle düşmana gülen ve sanki o anda o karanlık günlerde kendisine düşen vazifeyi idrak eden bir hali vardı. Çoluğu, çocuğu, ninesi ve dedesiyle herkesin gözü ufuklarda, herkes sahil ve plajlara dökülmüş. Ara sıra hocamızın sınıfın penceresinden Kerempe burnuna doğru ta uzakları gözlüyor. Herkesin bir tek düşüncesi var. Hepimiz sonsuz ufuklardan bir gemi bekliyoruz. Biraz sonra hocamız büyük bir heyecanla, "Çocuklar, vapur göründü. Hadi yar başına," diyor. Evet, biraz sonra gemi sahile yaklaşacaktı. Hepimiz o dik bayırlardan, yamaçlardan birer bayram çocuğu sevinciyle sahile koşarak Anadolu'da çarpışan kahraman Mehmetçiklerimize ulaştırılacak cephaneyi tahliye etmek üzere yarı belimize kadar sular içerisinde hasretle bekliyoruz. Gemi sahilden bir mil uzaktadır. Gözlerini budaktan esirgemeyen, sert bakışlı, yağız yüzlü, cesur, vefakar İnebolu kayıkçısının gür sesi erçekçe gülüyor. "Kürek başına." Bir anda denize açılan yüzlerce kayık korkunç dalgalar arasındadır. Binbir güçlüklerle kayıklara boşaltılan ağır cephane sandıkları, günlerce açlık ve uykusuzlukla mücadele eden kahramanların omuzlarına yüklenecek, oradan soluk benizli, yalın ayak, 10 yaşına bile basmamış kız ve erkek köylü çocuklarının sürdüğü cefakar ve mecalsiz öküzlerin çektiği kağnı arabalarına yüklenecektir. Dumanlı dağ başlarına, yabani meyve ve otlarla beslenen bu kahraman Türk çocukları cephaneyi Ankara'ya, ölmez ve kahraman Mustafa Kemal'in Tunç ordusuna teslim edecektir. Şimdi gözlerimizi sahile çevirelim. Bakınız, 5-6 yaşındaki çocuklar, analar, babalar, tertemiz beyaz sakallı dedeler, memleket aşkıyla parlayan bakışlarla sahildeki kayalıklara doğru yürüyor. Bir cephane sandığını veya bir gülleyi omuzlayarak dik merdivenlere doğru ilerliyor. Bir çelimsiz yavru sandala doğru yürüdü. Fersiz gözlerini iri yapılı kayıkçıya çevirdi. "Koy amca sırtıma," dedi. Bu ağır bir mermiydi. Kayıkçı, "Yavrum, sen bunu taşıyamazsın, bırak," dedi. O çocuk sanki gururu ve onuru kırılmış, kendisinden beklenmeyen haşin bir sesle bağırdı. "Koy omzuma, sen karışma, bu 8. seferim." Sahilden kasaba içine çıkan dik merdivenlere bakınız. 70 yaşında aksakallı vakur bir ihtiyar köylü ağır bir cephane sandığını omuzlamış, merdivenleri 20'lik bir delikanlı çevikliğiyle ikişer ikişer atlamaktadır. O sırada bu şanlı levhayı gözyaşlarıyla seyretmekte olan Muhittin Paşa, Kastamonu valisi, ihtiyara doğru yürüdü. "Müsaade et babacığım, sana yardım edeyim ve o temiz alnından bir kere öpeyim." İhtiyarın cevabı şu oldu. "Bana yardımı bırak, düşman gemileri geliyor. Git bir sandık cephane de sen omuzla." Evet, biraz sonra düşman gemileri ufukta görünecek, sonra sahile yaklaşacak ve İnebolu'nun cephaneyi teslim etmesini isteyecektir. Nitekim öyle oldu. 9 Haziran 1921 Perşembe günü mübarek bayram günüdür. Düşmanın kılkış muharebe gemisiyle panter muhribi sahile sokulmuş, mühimmatın bir saat zarfında teslimini istemiş, aksi takdirde bütün İnebolu'nun bombardımanla yok edileceğini bildirmişti. Bu millet insana kolay kolay cephane teslim eder miydi? Her şeyini, malını, mülkünü, kanını, canını verebilirdi ama namus ve şerefini teslim edemezdi. Bir taraftan düşman ayrılırken diğer taraftan tellallar şöyle bağırıyordu. "Ey ahali, düşman bir saat sonra bizi bombardıman edecek. Son cephane sandıklarını omuzlayın." İnsafsız düşman ağır toplarıyla istiklal ateşi içerisinde yanan bir küçük kasabayı bombalarken yer gök inliyordu. Kundaktaki yavrular, hamileler, sedyelerle tepelerin arkasına taşınmıştı. Bunlar hala büyük bir gürültüyle havada vızlayan mermi seslerini vakurlu bir eda ile dinliyor ve sanki şöyle söylüyorlardı. "Cephanemizi taşıdık, artık ölsek de ne umurumuz?" İşte 5000 nüfuslu kahraman İnebolu, çoluğu çocuğu, ihtiyarı genciyle 9 Haziran 1921 günü mübarek bayramını böyle kutlamıştı. Kara Osmanoğlu, adı geçen eser 106-110. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan kaçırılan ve Rusya'dan alınan silah ve cephane, milli hükümetin elindeki 3 eski gemi, Alemdar, Preveze ve Aydın Reis tarafından İnebolu ve Samsun gibi Karadeniz limanlarına boşaltılmış ve buradan cepheye gönderilmiştir. Bu sevkiyat işini daha çok İnebolu, Kastamonu ve Çankırı yöresi kadınları gerçekleştirmiştir. Özellikle büyük taarruzdan önce Batı cephesine cephane taşıma işi belli kurallara bağlanmıştır. Silah ve cephane sevkiyatı için nakliye kolları oluşturulmuştur. Akşam gazetesinin "Kadınlarımız nasıl çalışıyor?" başlığı ile Jurnal Dorien'den aldığı bir haberde nakliye kollarının örgütlenme biçiminden ve nakliye kollarındaki kadınlardan şöyle söz edilmiştir. Anadolu'da nakliye kollarının faaliyetlerini düzenlemek için her noktada kaymakamların başkanlığı altında komisyonlar teşkil edilmiştir. Bu komisyonlar gönüllü kadınlardan ve askerlik yaşına gelmemiş gençlerden oluşan nakliye kolları kurmaktadır. Son istatistiklere göre bu hizmetlerde 20 bini kadın olmak üzere 35 bin kişi çalışmaktadır. Nakliye teşkilatı şöyle düzenlenmiştir. Nakliye kolları getirilen eşyayı sahillerden alarak sırtlarında mühimmatın toplandığı bir merkeze nakletmektedir. Malzeme buradan arabalara yüklenmektedir. Bir kadının taşıdığı ortalama nakliyat 15 kilometre mesafe için 40 ila 69 kilo arasındadır. Nakliyede çalışan kadınlara ücret verilmemekte fakat yiyecekleri ve giyecekleri askeriyeye ait bulunmaktadır. Akşam gazetesi sayı 1, 341, 16-6-1922 sayfa 1'den nakleden Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Kadınları 2. Basım Ankara 2006 sayfa 242-243. Batı cephesi komutanlarından Ali Fuat Cebesoy anılarında nakliye kollarını kanlıların ve kadınların oluşturduğunu şöyle ifade etmiştir. Cephane kollarını ahalinin araçları teşkil etmişti. Bunlar esas itibariyle kanlılardır. Kanlıların çoğu köy kadınları 10-15 yaşlarındaki çocuklar tarafından idare ediliyordu. Bu gerçekten asil ve yüce bir manzaraydı. Uzun yürüyüşlerde gece ayaz, kar ve yağmur altında çile ve acının en fazlasını çekmiş olan bu aziz vatandaşlarımız köylülerdi. Bunların içerisinde şiddetli soğuktan yolda ölenler de olmuştu. Kütahya ve Gediz arasında yapılan yürüyüş ve hareketlerde kıtalarımızın ve muharebenin hayat kaynağı olan erzak ve cephaneyi hep bu aziz vatandaşlarımız taşımışlardı. Bütün çile ve acılara rağmen yüzlerinde bir ekşitme ve gam görülmemişti. Hiç unutmam. Yine böyle bir yürüyüş sırasındaydı. Dondurucu bir soğuk vardı. Kanısının başında duran ihtiyar bir nineye yaklaşmış ve sormuştum. "Nine, üşümüyor musun?" Şu cevabı vermişti. "Hayır oğul, üşümüyorum. Düşman topraklarımıza bastığı günden beri içim yanıyor." Bu kahraman Türk anasının elini öperken göz pınarlarımda yaşlar tanelenmişti. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953, sayfa 503. Cephe gerisinden cepheye yiyecek, giyecek, malzeme, silah ve cephane taşıma işinde görev alan kadınlara, çocuklara ve yaşlara yol gösterecek kişiler vardı. İşte bunlara kanı komutanı denilmişti. Kurtuluş Savaşı'nın kanı komutanlarından biri de Enver Benhan Şapolyo'ydu. Şapolyo yıllar sonra bu önemli görevini şöyle anlatmıştır. Milli mücadelenin ilk günlerinde bana milli bir görev verilmişti. O da kanı komutanlığıydı. O acı ve yoksul günlerde ordumuzun geri hizmetleri 3 türlü araçla sağlanmaktaydı. Bunlar deve kolları, katır kolları ve kanı kollarıydı. Çünkü o zamanlar ordumuzun elinde hiçbir motorize kuvvet yoktu. İnönü cephesinde silah ve yiyecek bu taşıma kollarıyla sağlanmaktaydı. Deve kolları pek süslüydü. Develerin hörgüçlerinden boyunlarına kadar renkli püsküller ve aynalar sarkmaktaydı. Her devenin hörgücünün üzerinde de 3 tane cephane sandığı yerleştiriliyordu. Deve kolları böylece bir dizi oluşturarak ağır ağır İnebolu'dan Eskişehir yolunu tutmaktaydı. Katır kolları da pek ilginçti. Katırların boyunlarındaki iri tunç çanlar, bu gürültü içinde katırlar da yola düzülürler, onlar da cephane taşırlardı. Benim kolum kanı kollarıydı. Kanılar vilayet vilayet olarak nöbete gelirler ve görevlerini tamamladıktan sonra yurtlarına dönerlerdi. Kanılar iki tekerlekli basit şekilde yapılmış birer yük arabasıydı. Bunları öküzler ve mandalar çekerlerdi. Kanıların hep birden çıkardıkları inilti ta uzak yerlerden işitilirdi. Bana her seferinde 40 kanı verilirdi. Kanıcıların çoğu kadın olurdu. Çünkü delikanlılar cephedeydiler. Bir seferinde benim kanıcılarımın 30'u kadın, 8'i çocuk, ikisi de 60 yaşından yukarı aksakallı ihtiyarlardan oluşmuştu. Bize muhafız olarak da silahlı koruma bölüğü erlerinden bir milis er verilirdi. Bunlar hapishanelerden çıkarılıp vatan hizmetine verilmiş mahpuslardı. Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Üç Kılıç, Türk Kültürü Dergisi, Kasım 1965, sayı 37, sayfa 84. Cephane ve yiyecek taşıyan kanlıların gerçek komutanları kadınlardı kuşkusuz. Fedakar, vatansever, kahraman Türk kadınları. Tekalifi Milliye Komisyonlarında görev alan bir görgü tanığı, Cevdet Kerim İncedayı anılarında gönüllü olarak kanı kullanmaya gelen kahraman kadınlarımızdan şöyle söz etmiştir. Bize ayrılan mıntıkada 300 kanı arabası saptadık. Bunları muharebe sırasında hemen düzenleyebilmek için bir deneme çağrısı yaptık. Bildirimizden 24 saat sonra 250 araba gelmiş bulunuyordu. Bazıları öküzleri olmadığından arabalarına ineklerini koşmuşlardı. Arabaları getirenlerin bir kısmı çocuk ve yaşlılar, çoğu da kadınlardı. Tümen komutanı düzlükte sıralanan bu insanları denetlerken, uzun övendireleriyle sevgili hayvanlarının başlarında dizilen kadınlara, erkeklerinin niçin gelmediklerini sordu. Bu güç işte çok yorulacaklarını, hatta dayanamayacaklarını söyledi. Kadınların verdiği yanıt şuydu. Erkeklerimiz hizmettedir, askerdir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi? Oysa bunların çoğu yıkılıp yakılmış köylerinde çocuklarını komşularına teslim etmişlerdi. Nitekim muharebe başlayınca bunlar uzun günler yine bizimle geldiler. İçlerinde yollarda doğuranlar oldu. Cephede bu çabalar sürerken gerilerde İnebolu Ankara yollarında da bu halk sırtlarında cephane taşıyordu. Cevdet Kerim İnce Dayı, İstiklal Harbimiz, sayfa 177'den nakleden Özdemir, adı geçen eser, sayfa 7-8. Aydemir, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 466. İşgale ve kurtuluşa hem gazeteci hem de yargıç olarak tanıklık eden Mustafa Necati, Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanı iken cephelere kanılarla silah ve cephane taşınmasını gözlemlemiş ve bu gözlemlerini gazetelerde anlatmıştır. İşte Mustafa Necati'nin o gözlemlerinden çok kısa bir bölüm. Efendiler, İnebolu'dan gelecek tek bir sandığı, hatta tek bir kurşunu bütün millet, bütün vatan, bütün varlığımız dakika dakika gözlüyordu. Düşman torpidolarının amansız takibine, bombardımana, kudurmuş denizlerin dağlar gibi dalgalarına, bora ve fırtınalarına ve cehennemin derlenmiş toplanmış bütün uğursuzluklarına ve bütün maddi engellere rağmen bu cephanelerin, bu kurşunların 80'lik ihtiyarla, sabi yavrular, kucağındaki 3 günlük yavrusu ile asil Türk anaları tarafından kafile kafile, koşa koşa, uça uça geçtiklerini hatırlamıyor musunuz? Açık Söz Gazetesi 5 Temmuz 1928, Tülay Alim Baran, Mustafa Necati'nin söyledikleri, yayımlanmak üzere olan dosya, 2005'ten nakleden mütercimler, adı geçen eser, sayfa 108-109. Mustafa Necati, Ilgaz'dan Kastamonu'ya gelirken yollarda kanlılarıyla erzak ve cephane taşıyan fedakar ve kahraman Türk analarına, özverili Türk kadınlarına rastlamıştır. Mustafa Necati o karşılaşma anlarında gördüklerini ve hissettiklerini gazetelere şöyle anlatmıştır. Baştan başa fazilet yatağı olan Anadolu'nun bu temiz kalpli evlatlarını yetiştiren annelerin, kanı arabalarının kenarlarında günlerce yürüyerek, elindeki uzun sopayla öküzlerini dürterek cepheye doğru sürekli gittiklerini görmekle bu milletin nasıl bir ruhu olduğunu anlarsınız. 70 yaşındaki ninelerden dul kalmış 25'lik tazeleri varıncaya kadar cepheye erzak, cephane taşıyan hep bu anneler, anne namzetleri olmuştur. Birçoklarıyla görüşmek fırsatı bulduğum bu annelerin, bir kısmı şehit olanların eşleri, şehit anneleri, bir kısmı da cephede çatışan askerlerin valideleri, kız kardeşleri, eşleridir. Arkalarında yavrularını taşıyanlara her zaman rastlarsınız. İlk sordukları şey askerdeki yavrucaklarıdır. Cepheyi, muharebenin başlayıp başlamadığını ve Mehmetçikleri sorarlar. Son günlerde yalın ayaklarıyla karları çiğneyerek gidenlere çok rastladım. Çocuğunu askere gönderen, vergilerini her zaman veren bu zavallı anneler, nihayet kanı arabalarını Tekalifi Milliye'ye vermişler. Arabaları ile birlikte gittiler ve gidiyorlar. Onların alın terlerinden biriken paralarla yaşayan aydınlarla, bu fedakar halkın gayret ve hizmetlerini ölçtüğüm zaman, utanmamak, kızarmamak elde değil. Çerkeş'in köylerinden 60 yaşında bir ihtiyar nineyi yetim kalan torunu arkasında gördüm. Arabasını sürüyordu. Kar inceden yağıyor, üşümemek için aldığı yorganı omzuna almayarak nem kapmasın diye arabasında yüklü cephanesini örtmüş gidiyordu. "Nine," dedim, "üşümez misin?" Küçümseyen bir bakışla beni süzdü. "Alışkınız evlat, biz köylüyüz," dedi. Arkasında taşıdığı torununun peştemalını düzelterek yürüdü. Hiçbir tarafın uyarısıyla dayatmasıyla yapılmayan bu harekette ne büyük bir ulviyet var. Dünya tarihinde bağımsızlık ve hayatı uğrunda bu kadar özveride bulunan bir milletin bulunmadığına Anadolu'yu gördükten sonra yemin etmemek mümkün müdür? Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 14 Aralık 1921, Baran, adı geçen eser, sayfa 135 ila 138'den nakleden, Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 117 ila 119. Kurtuluş Savaşı'nın fedakar kadınlarını ve Türk kadınının kanıyla ilişkisini Nazım Hikmet, Kadınlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca ise Mustafa Kemal'in Kanısı adlı şiirlerinde ölümsüzleştirmiştir. Bakınız Sarıhan, adı geçen eser, sayfa 366 ila 369. İşte Kurtuluş Savaşı böyle kazanılmıştır. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek, parasız, yoksul bir ulus, olağanüstü bir inanç ve azimle Atatürk'ün etrafında kenetlenerek zafere yürümüştür. Türk ulusu yoklukta birleşmiş, yokluğu biriktirip azı çok etmiş, ruhuyla, gönlüyle Atatürk'ün etrafında birleşip imkansızı başarmıştır. Bu kutsal birleşmeyi Şevket Süreyya Aydemir ne de güzel anlatmıştır. Bizim için İstiklal Savaşı şimdi artık bir hatıradır, bir dumanlı anıdır. Gerilere baktığımız zaman dağların, bozkırların üstünde onun kızılıklar içinde ufka yansıyan hayalini görürüz. Ama Gazi bu mücadelesinde yalnız değildi. Binlerce, yüz binlerce atsız vardı. Bu atsızlar ya savaşkan birer erdiler, ya muharebelerin mihnetlerine alın terleri ve gözyaşları ile katılmış, yarı aç, yarı tok, lime lime kıyafetli analar, gelinler, kızlar, çocuklar ve ihtiyarlardır. Şimdi bunlar onun etrafında, onun kızıllıklar etrafında hala dallarda, bozkırlara gölgesi vuran silüetinin çevresinde sanki kendilerini göstermek istemeyerek yer alırlar. Hep birbirlerine sokularak, hep birbirlerini kendilerine siper ederek, önlerinde hayal meyal kanıları, böğürleri birbirlerine geçmiş öksüzleri, inekleri ve ellerinde övendirelerle uçsuz bıçaksız bir kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar ordusu. İşte asıl Kuvayi Milliye buydu. Aydemir, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 466. Gerçek şu ki, Kurtuluş Savaşı padişahın altınlarıyla değil, Anadolu insanının kanılarıyla kazanılmıştır. Atatürk'ün iki dudağı arasından çıkacak her isteği yerine getirilmesi gereken kutsal bir emir olarak gören fedakar Anadolu insanı, eli kanlı emperyalizmin son model gemilerine, uçaklarına, toplarına, tüfeklerine, kamyonlarına, tanklarına kanılarla karşı koymuştur. İnsanlık tarihinde belki de ilk kez emperyalizmin oyuncağı durumundaki teknoloji, yoksul Anadolu köylüsünün mütevazı ve ilkel kanılarına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Kaan'ı, kamyonu yenmiştir. Atatürk daha 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan yola çıktığında Kaan'ın kamyonu yeneceğinden emindir adeta. Atatürk'ü ve yanındakileri Samsun'a götüren Bandırma vapuru, Kız Kulesi açıklarını geçip Kavaklar civarına geldiğinde bir motorla vapura yanaşan İtilaf Devletleri subayları vapuru durdurarak güverteye çıkmış, silah ve cephane aramaya başlamıştır. Atatürk arama bitince yanındaki arkadaşlarına dönüp Dolmabahçe önlerindeki işgalci zırhlıları işaret ederek şunları söylemiştir. Bu sersem adamlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe ve silah gücüne dayanırlar. Maddeden başka bir şey bilmezler. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna savaşa kararlı bir ulusun kudret ve gücünü anlamaktan acizdirler. Biz silah ve cephane değil, ülkü, iman dolu kafa götürüyoruz. İşte Türk Kurtuluş Savaşı'nın sırrı Atatürk'ün bu sözlerinde gizlidir. O günlerde vatanı işgal eden Türk ulusunun elinde ileri teknoloji ürünü hiçbir araç gereç, hiçbir silah yoktur. Ama ülkü ve iman dolu kafalar vardır. İşte o ülkü ve iman dolu kafalar kamyonlarla, kamyonetlerle, uçaklarla, çelik zırhlı gemilerle donanmış işgalci ordularını kanılarla, kadınların, çocukların, yaşlıların sürdüğü, öküzlerin çektiği kanılarla yenmeyi başarmıştır. Bu nedenle Atatürk, Cumhuriyet'in simgesel figürleri arasında Kaan'ı, Saban ve Öküz'e de yer vermiştir. Nitekim Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği istasyon binasındaki evinin oturma odasının duvarına Namık İsmail Bey'in Harman Dövme Sahnesi adlı tablosunu asmıştır. Fotoğraf Clarence K. Stride, Bilinmeyen Türkler Mustafa Kemal Paşa, Milliyetçi Ankara ve Anadolu'da Gündelik Hayat, Ocak-Mart 1921, hazırlayan Heath W. Lowry, çeviren M. Alper Öztürk, ikinci basım, İstanbul 2012, sayfa 111. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kağnı, saban ve öküz figürleri her zaman ulusal amblem olarak kullanılmıştır. Örneğin Cumhuriyet'in ilk paralarından birinde öküz ve saban, ilk uçaklarından birinde ise kağnı amblemi yer almıştır. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti muasır, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmalı, hatta o düzeyi aşmalıdır hedefi doğrultusunda çalışanlar, Cumhuriyet'in 10. yılında uçak yapmayı başarmıştır. Dahası Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizm canavarını kanıyla dize getirenler, bu gerçeği hatırlatmak anlamında Cumhuriyet'in ilk uçaklarından birine amblem olarak kanı figürünü koymuşlardır. 1932'de Selahattin Alan, kendi yaptığı MMV-1 Milli Mücafaa Vekaleti adlı uçağın gövdesine bir kanı figürü koymuş, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılında geldiği noktayı çok çarpıcı ve etkili bir sembolik anlatımla gözler önüne sermiştir. Neresinden bakılırsa bakılsın bu bir meydan okumadır. Uçak mühendisi Selahattin Alan ve o günleri yaşayanlar çağdaş cumhuriyetin neyle nasıl kurulduğunu asla unutmamışlar ve bu gerçeği gelecek nesillere de hatırlatmak istemişlerdir. Bu nedenle dünyada bir benzerine daha rastlanmayacak bir şekilde kağnı amblemli ilk uçağı üretmişlerdir. Bir zamanlar kağnı komutanlarından söz eden Türkiye, çok kısa bir zaman sonra uçak pilotlarından, uçak mühendislerinden söz etmeye başlamıştır. Genç cumhuriyetin genç uçak mühendislerinden biri, ürettiği bir uçağı dünyada ilk kez bir kağnı amblemi çizerek kağnıyı göklere çıkarıp uçurmayı başarmıştır. Gerçek şu ki, şu çılgın Türkler kağnıyı bile uçurmuştur. Önce kağnıyla kamyonu geçmek, sonra kağnıyı gökyüzüne çıkarmak. İşte Cumhuriyet mucizesi budur. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.